Ayrım 25, sayfa 707. Komplocular arasında sevinç ve şaşkınlık. 25 Ağustos günü akşamı Hitler'in Polonya taarruzunu durdurttuğu haberi Abwehr'deki komplocularda büyük bir sevinç yarattı. Albay Oster bu haberi hemen Schacht'a ve Gisevius'a yetiştirdi ve Hitler hapı yuttu dedi. Ertesi sabah Amiral Canaris'in etekleri zil çalıyordu. Hitler bu darbenin altından katiyen kalkamaz dedi. Barış 20 yıl daha garanti. Her iki adam da Nazi diktatörünün nasıl düşürüleceğini artık düşünmeye bile lüzum kalmadığı kanısındaydılar. Nasıl olsa artık işi bitmişti onun. Yaz mevsiminin o korkulu haftalarında komplocular yeniden harekete geçmiştiler. Çalışmalarının amacı neydi? Pek belli değil. Gördüler, Adam von Truh, Helmut von Moltke, Fabian von Schlabendorf ile Rudolf Pechel Londra'ya gidip gelmişler ve yalnız Chamberlain ile Halifax'a değil, Churchill'e ve öteki İngiliz liderlerine de Hitler'in Ağustos'un sonunda Polonya'ya saldıracağını bildirmişlerdi. Führer'in Almanya'daki bu düşmanları bütün İngiltere'nin şemsiyesiyle ün kazanmış Chamberlain'e kadar Münih günlerinden beri ne kadar değişmiş olduğunu ve bir yıl önce Hitler'i devirmek için gerekli olan tek şartın yani İngiltere ile Fransa'nın Nazilerin saldırılarına karşı koyacaklarını ilan etmeleri şartının bu sefer yerine getirildiğini görüyorlardı. Peki o halde ne bekliyorlardı? Arkalarından kalan belgelerden ne bekledikleri pek anlaşılmıyor ve bunu kendilerinin de bilmediği izlenimini alıyor insan. Elbette ki iyi niyetli insanlardı ama aralarında sıkı bir anlaşma yoktu ve kendilerine de pek güvenmiyorlardı. Hitler, Almanya'yı, orduyu, polisi, hükümeti, halkı o kadar sımsıkı avucunun içine almıştı ki ne yaparlarsa yapsınlar, Hitler'le bu kuvvetler arasındaki bağı gevşetemeyeceklerini ya da kıramayacaklarını çok iyi biliyorlardı. Hassel, 15 Ağustos'ta Doktor Schacht'ı Berlin'deki yeni bekar evinde ziyaret etti. Düşük ekonomi bakanı Hindistan ve Burma'da yaptığı 6 aylık bir geziden henüz dönmüştü. Hassel güncesinde şunları yazıyor. Schacht'a göre gözümüzü dört açıp beklemekten başka yapacak bir işimiz yok. Olaylar kaçınılmaz bir akışla birbirini kovalayacaktır. Hassel de kendi güncesindeki kaydına göre aynı gün Gisevius'a kendisinin de o an için doğrudan doğruya harekete geçmeyip ertelemeyi doğru bulduğunu söylüyor. Peki ama şimdilik bir yana bırakılacak bir doğrudan doğruya hareket planı acaba var mıydı? Polonya'nın yıkılmasını Hitler kadar isteyen Halder o sırada diktatörün devrilmesiyle ilgili değildi. Bir yıl önce Hitler'i devirecek askerlerin başında bulunan General Witzleben şimdi batıdaki bir ordu grubunun başındaydı ve bu yüzden istese bile Berlin'de harekete geçecek durumda değildi. Ama zaten böyle bir niyeti var mıydı acaba? Gisevius kendisini karargahında ziyaret ettiği zaman generalin radyo başında BBC'nin Londra'dan verdiği haberleri dinlediğini gördü ve olup bitenleri öğrenmekten başka bir şeyle ilgilenmediğini az sonra anladı. General Halder ise Polonya yağmasının son planlarını hazırlamakla ve Hitler'i devirmek gibi haince bir fikri kafasından çıkarmakla meşguldü. Halder'e savaştan sonra 26 Şubat 1946'da Nürnberg'de sorguya çekildiği zaman kendisiyle Nazi rejimine düşman olduklarını iddia eden ötekilerin Ağustos'un son günlerinde Führer'i devirmek ve Almanya'yı savaşa sürüklemekten kurtarmak için neden bir şey yapmadıkları sorulunca Halder çok şaşırdı. İmkanı yoktu dedi. Neden? Çünkü General von Witzleben batıya nakledilmişti de ondan. Witzleben olmayınca da ordu harekete geçemezdi. Peki ya Alman halkı? Amerikalı sorgu yargıcı Sam Harris, Halder'e Alman halkının savaşa karşı olduğu üzerindeki sözlerini hatırlattıktan sonra madem ki Hitler geriye dönemeyecek şekilde savaşa hazırlanmıştı neden Polonya istilası başlamadan önce Alman halkının desteğini hesaba katmadınız diye sorduğu zaman Halder şu cevabı verdi. Gülersem kusura bakmayınız. Geriye dönülmez sözü Hitler içinse onun için böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söylemek zorundayım. Ve Genelkurmay Başkanı açıklamalarını daha devam ederek Hitler 22 Ağustos'ta Oberzalzberg'deki toplantıda generallerine Polonya'ya hücum etmeye geriye dönülmez şekilde karar verdiğini ve gerekirse Batı ile de savaşacağını söylediği zaman kendisinin bile Führer'in söylediğini yapacağına inanmadığını itiraf etti. Halder'in bu dönemde kendi güncesine yazdıkları göz önünde tutulacak olursa bu ifadenin gerçekten hayret verici olduğu hemen anlaşılır. Ama yalnız Halder'in değil, bütün öteki komplocuların da tutumları aynıdır. Peki ya Halder'in genelkurmay olarak Selefi ve komplocuların önden saydıkları Beck nerelerdeydi? Grevius'a bakılırsa Beck, General von Brauchitsch'e bir mektup yazmıştı. Ama ordu başkomutanı böyle bir mektup aldığını kabul etmedi. Sonra Gisevius, Beck'in Halder ile bir görüşme yaptığını, büyük bir savaşın Almanya için felaket olacağını, ancak Hitler'in hiçbir zaman savaşa kadar gitmeyeceği ve dolayısıyla o anda kendisini devirmenin gereksiz olduğu konusunda birleştiklerini anlattı. 14 Ağustos günü Hassel ile Beck baş başa akşam yemeği yemişlerdi. Hassel o gece konuşmalarındaki umutsuzluk havasını güncesinde şöyle yansıtıyor. Beck çok kültürlü, tatlı ve zeki bir adam. Ama ne yazık ki ordunun yüksek kademesinde bulunanları beğenmiyor. Bu bakımdan ayağımızı basacak yerimiz yok, diyor. Nazi Almanya'sının güttüğü politikanın kötü olduğuna inanıyor. Beck'in ve çevresinde bulunanların inançları yüksek soyluydu. Ama Hitler Almanya'yı hızla savaşa sürüklediği sırada bu sayın Almanlardan hiçbiri Hitler'i durdurmak için bir şey yapmadılar. Elbette ki bu görevi yapmak zordu. Hele bu son dakikada böyle bir görevi uygulamak imkansızdı. Ama teşebbüse bile geçmedi. Belki içlerinde yalnız General Thomas bunu yapmaya çalıştı. Ağustos'un ortalarında Keitel'e yazdığı muhtırayı OKV şefine şahsen okuduktan sonra 27 Ağustos pazar günü yeniden Keitel'e başvurdu ve kendi anlattığına göre grafiklerle gösterilen bir takım istatistikler sundum. Bu istatistiklerde Batı devletlerinin muazzam askeri iktisadi üstünlüğü ve karşılaşacağımız zorluklar açıkça gösteriliyordu. Keitel kendisinden umulmayacak bir cesaret göstererek bu malzemeyi Hitler'e sundu. Hitler, General Thomas'ın hele Sovyetler Birliği'ni kendi yanına çektikten sonra bir dünya savaşı tehlikesi üzerindeki kuşkusuna katılmadığı cevabını verdi. Komplocuların Hitler'in ikinci bir dünya savaşı çıkarmasını önlemek için giriştikleri teşebbüsler böylece suya düştü. Yalnız Dr. Schacht son dakikada bir iki hafif çıkış yaptı. Kurnaz maliyeci Nürnberg mahkemesinde kendisini savunurken bu teşebbüslerin hiç durmadan sözünü etti. Hindistan'dan döndükten sonra Göring'e ve Ribbentrop'a mektuplar göndermişti. Bu önemli günlerde muhalefet liderlerinden hiçbiri mektup ve muhtıra yazmaktan daha ileri gitmemişti. Ama sonradan anlattığına göre bu mektupların hiçbirine cevap verilmediğini büyük bir hayretle görmüştü. Sonra Tsosin'e gitmeye karar vermiş. Tsosin Berlin'in birkaç kilometre güneydoğusundaydı. Polonya seferini yönetecek ordu yüksek komutanlığının karargahı buradaydı. Schacht General von Brauchitsch ile şahsen görüşmek istiyordu. Ne mi söyleyecekti? Schacht'ın Nürnberg'de verdiği ifadeye bakılırsa Reichstag odayı olmadan Almanya'nın savaşa girmesi anayasaya aykırıdır diyecekti. Onun için ordu başkomutanı anayasaya bağlı kalacağı üzerine ettiği yemini yerine getirmeliydi. Ama ne yazık ki Doktor Schacht gidip Brauchitsch ile de konuşamadı. Canaris Zosin'a gidecek olursa ordu komutanının belki de kendisini tutuklayacağını söyledi. Bu durum eski Hitler yardımcısının hiç işine gelmedi. Oysa Schacht'ın böyle komik bir iş için, eğer Hitler bu formaliteye önem verseydi, kukla Reichstag'dan kararı çıkartması işten bile değildi. Sosna gitmeden neden vazgeçtiğini Schacht adına tanıklık eden Gizevius açıkladı. Schacht 25 Ağustos'ta Sosna gitmeyi tasarladı. Ancak Hitler'in aynı gün akşamı Polonya'ya, ertesi gün hücum etmekten vazgeçmesi üzerine Schacht da bu yolculuktan vazgeçti. Gizevius'un tanık olarak verdiği ifadeye göre Schacht 3 gün sonra yine Sosna gitmeye karar verdi. Ama Canaris artık çok geç kaldığını kendisine söyledi. Komplocular treni kaçırmış değillerdi. Daha trene binmek için istasyona bile gelmemişlerdi. Başka ülkelerdeki çeşitli tarafsız liderlerin savaştan vazgeçmesi için o sırada Hitler'e yaptıkları müracaatlar da bir avuç antinazi Alman'ın çabaları kadar sonuçsuz kaldı. Başkan Roosevelt 24 Ağustos'ta Hitler'e ve Polonya Cumhurbaşkanı'na acele bir mesaj göndererek aralarındaki anlaşmazlığı silaha sarılmadan çözmelerini istedi. Polonya Cumhurbaşkanı Mozicki ertesi gün Roosevelt'e verdiği ağırbaşlı cevapta istekler ileri süren ve imtiyazlar isteyenin Polonya olmadığını, Polonya'nın anlaşmazlıkları başkanın istediği şekilde Almanya ile doğrudan doğruya görüşmeler ve uzlaşmalar yoluyla çözmeye hazır bulunduğunu Roosevelt'e bildirdi. Hitler bu mesaja cevap vermedi. Roosevelt, Nisan'da kendisine göndermiş olduğu çağrıya cevap vermediğini Hitler'e hatırlatmıştı. Ertesi gün 25 Ağustos'ta Roosevelt Hitler'e ikinci bir mesaj daha gönderdi. Başkan mesajda Moskici'nin uzlaşıcı cevabını bildiriyor, Polonya hükümetinin kabul ettiği barışçı çözüm yolunu kendisinin de kabul etmesini Hitler'den rica ediyordu. İkinci mektuba da bir cevap çıkmadı. Yalnız 26 Ağustos akşamüstü Weizsäcker, Berlin'deki Amerikan maslahat güzarı Alexander S. Körk'ü çağırdı ve Führer'in iki telgrafı da almış olduğunu ve hükümet tarafından incelenmek üzere Dışişleri Bakanı'na verdiğini, başkan bildirmesini kendisinden rica etti. Papa 24 Ağustos'ta radyo ile bir barış çağrısı yayınladı. Kuvvetlinin haksızlığa başvurarak gücünü yitirmemesi ve kuvvetinin yok olmasını istemiyorsa bu sözlerini duymasını İsa'dan niyaz etti. 31 Ağustos günü Papa, Almanya, Polonya, İtalya ve iki batıl devlete birbirinin aynı birer nota göndererek Alman ve Polonya hükümetleri arasında bir olayın çıkmaması için Tanrı'ya yalvardığını bildirdi. İngiliz, Fransız ve İtalyan hükümetlerinden çağrısını desteklemelerini rica ettikten sonra şunları ekledi. Papa, yapılacak görüşmelerin adil, barışçı ve çözüme varacağı umudunu yitirmek istemiyor. Kutsal Peder de dünyada hemen hemen herkes gibi yapılacak görüşmelerin Hitler'in saldırısını haklı göstermeye yarayacak bir propaganda düzenbazlığı olduğunu anlamıyordu. Az sonra göreceğimiz gibi barış zamanının bu son gününde akşama doğru artık yapılacak herhangi doğru dürüst bir görüşme kalmamıştı. Birkaç gün önce 23 Ağustos'ta Belçika Kralı da Oslo devletleri Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Finlandiya ve 3 İskandinav devleti başkanlarının adına radyoda heyecanlı bir barış çağrısı yayımlamış, olayların akışından sorumlu olanları aralarındaki çatışmalardan vazgeçmeye ve açık görüşmelere gitmeye çağırmıştı. 28 Ağustos'ta Belçika Kralı ve Hollanda Kraliçesi beraberce savaşı önlemek umuduyla ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını açıkladılar. Tarafsızların yaptıkları bütün bu çağrılar şekil bakımından çok soylu ve iyi niyetli oldukları halde bugün okundukları zaman hepsinde de gerçeğe uymayan romantik bir yan bulunduğu görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı, Papa ve küçük Kuzey Avrupa demokrasileri sanki Nazi Almanya'sının yaşamadığı başka bir gezegendeydiler. Berlin'de olup bitenleri Merih'teki olaylar kadar bile anlamamaktadırlar. Adolf Hitler'in ve sonra Hitler'i nereye ve nasıl giderse gitsin, ahlaka, namusa, şerefe ya da Hristiyanlığın insanlık kavramına aldırmaksızın birkaçı hariç körü körüne izlemeye hazır bulunan Almanların düşünceleri, karakterleri ve amaçları karşısında gösterilen bu bilgisizlik, Roosevelt ile Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Norveç ve Danimarka krallarının yönettiği uluslara az sonra çok pahalıya mal olacaktır. Barışın son birkaç buhranlı gününde Berlin'de yaşamış olan ve haberleri dış dünyaya duyurmaya çalışan bizler, Başbakanlığın ve Dışişleri Bakanlığı'nın bulunduğu Wilhelmstraße'de ya da askeri dairelerin bulunduğu Bentlerstraße'de neler döndüğünü biliyorduk. Wilhelmstraße'ye hızlı hızlı gelip gidenleri görüyorduk. Kulağımızda gelen yüzlerce söylentiyi, gizli bilgiyi ve uydurma haberleri her gün durmadan dinliyorduk. Tanıdığımız insanlardan, sokaktaki adamın, hükümet dairelerinde çalışan memurların, parti liderlerinin, diplomatların ve askerlerin neler düşündüklerini anlamaya çalışıyorduk. Ama elçi Henderson'ın Hitler'le yaptığı sık ve sert görüşmelerde nelerin konuşulduğunu, Hitler ile Chamberlain, Hitler ile Mussolini, Hitler ile Stalin arasında gidip gelen mektuplarda nelerin yazıldığını, Ribbentrop ile Molotov, Ribbentrop ile Ciano arasında nelerin görüşüldüğünü, şaşkın şaşkın oraya buraya koşan diplomatlarla Dışişleri Bakanlığı memurları arasında telgraf tellerinde durmadan vızıldayarak gidip gelen şifreli gizli haberlerde ve askeri şeflerin planladıkları ya da girişmekte oldukları hareketlerde nelerin bulunduğunu ne biz biliyorduk ne de halk biliyordu. Bununla birlikte bizim de halkın da bildiği bir takım şeyler vardı. Nazi-Sovyet paktını Almanlar göklere çıkarmışlardı. Ama Polonya ile Doğu Avrupa'nın geri kalan parçasının bölünmesi üzerine düzenlenmiş olan gizli protokol savaşın sonuna kadar gizli kaldı. Bu pakt imzalanmadan önce Henderson'ın Berchtesgaden'a uçakla gittiğini ve paktın İngiltere'yi Polonya'ya karşı taahhütlerini yerine getirmekten alıkoyamayacağını orada belirttiğini biliyorduk. Ağustos'un son haftasına girdiğimizde Berlin'de yeni bir Münih yapılmadıkça savaşın kaçınılmaz olduğunu ve birkaç gün içinde savaşın başlayacağını anlamıştık. 25 Ağustos'ta İngiliz ve Fransız sivil yurttaşlarının son kısmı da ülkeden çıkıp gittiler. Ertesi gün 27 Ağustos'ta Tannenberg'de yapılması kararlaştırılan büyük Nazi toplantısının da Eylül'ün ilk haftasında Nürnberg'de yapılacak yıllık parti kongresi gibi Hitler bu kongreye resmen partinin barış kongresi demişti, iptal edildiği açıklandı. Oysa Hitler'in bu kongrede bir konuşma yapması kararlaştırılmıştı. 27 Ağustos'ta hükümet yiyeceğin, sabunun, ayakkabının, dokuma maddelerinin ve kömürün ertesi günden itibaren vesikayla verileceğini ilan etti. Bu ilanın savaşın eli kulağında olduğunu, Alman halkına bütün öteki olaylardan daha kuvvetli haber verdiğini ve homurtuların gittikçe işitilir bir hal almaya başladığını hatırlarım. 28 Ağustos Pazartesi günü Berlin halkı caddelerde doğuya akıp giden askerleri seyretti. Askerler oradan buradan toplanmış yük kamyonlarının, küçük kamyonetlerin ve daha bir sürü çeşitli araçların içine yerleştirilmişlerdi. Bunun da sokaktaki adama nelerin hazırlanmakta olduğunu göstermesi gerekirdi. Hafta sonunda sıcak ve sıkıntılı bir hava olduğunu, Berlin halkından çoğunun savaşın yakın olduğunu aldırmadan başkentin çevresindeki göllere ve ormanlara kendilerini attıklarını hatırlarım. Bu pazar akşamı evlerine döndükleri zaman Reichstag'ın resmi olmayarak ve gizli bir şekilde başbakanlıkta toplandığını radyodan öğrendiler. Alman Haberler Bürosu bir bildirisinde Führer'in durumun ağırlığını ana hatlarıyla anlattığını haber veriyordu. Hitler böylece durumun ağır olduğunu Alman halkına açıklamıştı. Toplantı üzerine hiçbir ayrıntı verilmiyor ve Reichstag üyeleriyle Hitler'in yakınlarından başka Hiç kimse diktatörün o gün ne durumda olduğunu bilmiyordu. Yalnızca o gün olanları çok sonra Halder'in güncesindeki 28 Ağustos tarihli kayıttan öğreniyoruz. Bunları kendisine Abwehr'de çalışan Albay Oster haber vermiştir. Akşamüstü saat 5.30'da Reichstag ile parti ileri gelenleri başbakanlıkta toplandılar. Durum ağır. Doğu sorununun şu ya da bu yoldan çözülmesi kararlaştırıldı. İstekler en azından Danzig'in geri verilmesi, koridor sorununun çözümü. İstekler en çoğundan askeri duruma bağlı. Eğer en azından olan istekler karşılanmayacak olursa o zaman savaş, acımadan merhametsizcesine. Kendisi de ön hatta bulunacak. Duce'nin davranışı bizim çok işimize yaradı. Savaş zor, belki de umutsuz. Ben yaşadığım süre teslim olmak diye bir şey yoktur. Sovyet Paktı'nı partinin büyük bir kısmı yanlış anladı. Köprüyü geçinceye kadar ayı ile yapılmış bir pakt bu. Verilen özel bir işaret üzerine alkışlar. Ama zayıf. Führer'in bıraktığı kişisel izlenim. Yorgun, soluk, sesi çatlak, dalgın. Çevresini olduğu gibi SS danışmanları sarmış. Yabancı bir gözlemci, Goebbels'in ustaca yönetimi altındaki basının da Alman halkını nasıl aldattığını Berlin'de rahatça görebilirdi. Nazilerin çıkarttığı gazetelerin koordinasyonu kararından beri yurttaşların 6 aydır dünyada olup bitenlerden haberi yoktu. Bu kanun özgür basını ortadan kaldırmıştı. Bir ara İsviçre'de, Zürich ve Basel'da çıkan Almanca gazeteler Almanya'da da bulunuyor ve doğru haberler alınabiliyordu. Ama son yıllarda bunların Almanya'da satışı yasaklanmış ya da ancak sınırlı bir sayıda girmelerine izin verilmişti. İngilizce ve Fransızca bilen Almanlar arası Londra ve Paris'ten gelen gazeteleri alabiliyorlardı. Ama bunlardan da çok sayıda gelmiyor, gelenler ancak küçük bir çevreye yetiyordu. 10 Ağustos 1939'da günceme şöyle bir yazı yazmışım. Alman halkının dünyadan haberi yok. Dünkü ve bugünkü gazetelere bir göz atmak bunu anlamak için yeter. Washington, New York ve Paris'te geçirdiğim kısa bir izinden Almanya'ya dönmüş ve 2 gün önce İsviçre'deki evimden ayrılıp trene binerken Berlin ve Ren'de çıkan gazetelerden birçoğunu almıştım. Gazeteler beni hemen yine Nazilerin çarpık dünyasına getirdi. Bu dünya arkamda bıraktığım dünyadan bir gezegen kadar ayrıydı. Berlin'e döndükten sonra 19 Ağustos'ta şu notu yazmışım. Bütün dünya barışın Almanya tarafından bozulmak üzere bulunduğuna, Polonya'yı tehdit edenin Almanya olduğuna inanırken, burada Almanya'da mahalli gazetelerin yarattığı bu dünyada tam tersi görülüyor. Nazi gazetelerinin yazdıkları şu: Avrupa barışını bozan Polonya'dır. Almanya'yı silahlı bir istila ile tehdit eden Polonya'dır. BC'nin başlığı şöyle: Polonya dikkat et. Sonra şunlar var: Avrupa barışına ve haklarına çılgınca saldıran Amok Laufer, Polonya'ya cevap. Trende aldığım Karlsruhe'de çıkan günlük Der Führer gazetesinin başlığı: Varşova Danzig'i bombalayacakmış. Polonya büyük çılgınlığının Polnischen Großen Wahn inanılmaz kışkırtması. Soruyorsunuz ama Alman halkı bu martavallara gerçekten inanıyor mu? Sonra Almanlarla konuşuyorsunuz, çoğu inanıyor. Hitler'in Polonya'ya hücum tarihini ilk tespit ettiği gün, yani 26 Ağustos Cumartesi günü Goebbels'in basında açtığı kampanya en yüksek noktasına varmıştı. Gazetelerdeki başlıklardan bir kısmını günceme geçirmiştim. Beyt'si: Polonya'da tam anarşi. Alman aileleri kaçıyor. Polonya askerleri Alman sınırına yaklaşıyorlar. 12 Uğur Blat. Artık ateşle çok oynanıyor. Polonyalılar 3 Alman yolcu uçağına ateş açtılar. Koridorda birçok Alman çiftlikleri ateşe verildi. Gece yarısı radyo evine giderken Völkischer Beobachter'in 27 Ağustos pazar baskısını aldım. İlk sayfanın başında koskoca harflerle şu başlık: Polonya savaş krizi geçiriyor. 1 milyon 500 bin insan seferber edildi. Askerlerin sınıra sevki devam ediyor. Yukarı Silezya'da karışıklık. Elbette ki gazetelerin hiçbirinde Alman seferberliğinden söz edilmiyordu. Oysa yukarıda gördüğümüz gibi Almanya 15 günden beri seferber edilmiş durumdaydı.